Sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Ahıska, Karaçay ve Kırım Türklerinin Stalin tarafından Sibirya'ya sürülüşünü konuşacağız. Acı dolu hikayeler. O günden bugüne kalan tarihi yeni olan filmler olsa da acının tarihi eski aslında.
Evet, tarihte bir hadise cereyan ediyor ama eserleri ve izleri bitmiyor. Bu devam ediyor. Bu 1943 ve 44 senesindeki meşhur sürgün olup bitmiş bir hadise değildir. Tesirlerini, eserlerini yıllarca devam ettirmiş ve günümüzde de hala daha bu tesiri devam eden bir hadisedir. Onun için tarihi hadiseleri bu tarihte olmuş bitmiş diye değerlendirmek yetmiyor. Onu sonraki yıllarda ve günümüzdeki tesirleriyle ele almak icap ediyor ki bu Kafkasya halklarının, Kırım Türklerinin ve Ahıska Türklerinin sürgün edilmesi de bu acı hadiselerden bir tanesidir ki tesirlerini yıllarca sürdürmüş ve günümüzde de hala daha kapanmamış, iyileşmemiş bir yara olarak varlığını devam ettiriyor.
Evet, geriye baktığınızda hakikaten zor günler. Ama şimdi bugünden geçmişi değerlendirdiğimizde hani o zamanki yalnızlıklarını da belki konuşmak lazım. İsterseniz o günlere dönelim ve nasıl bir coğrafyadan bahsediyoruz? Neler yaşandı, beraber değerlendirelim.
Şimdi Rusya enteresan bir sömürge imparatorluğu. Yani İngiliz, Fransız sömürge imparatorlukları biraz farklı. Onlar topraklarından çok uzak yerlerdeki devletlere hakimler ve bu memleketlere hakimler ve bu memleketler çoğu, yani Hindistan hariç, müstakil memleket değildi zaten. Ama Rusya öyle değil. Rusya doğuşundan itibaren, 16. asırdan itibaren etrafındaki devletleri yuta, dünyanın en büyük sömürge imparatorluklarından bir tanesini kurdu. Bu imparatorluk diğerlerinden şekil olarak farklıydı. Çünkü bu ülkeler hepsi birbirine bir şekilde bağlıydı ve elbette ki her birinin halkı, kültürü, dini, dili farklıydı. Moskova koskoca bir coğrafyaya hakim olmuştur ki günümüzde de bu hakimiyetini bazı kısımlarında resmen, bazılarında fiilen devam ettirmektedir. Rusya'nın bu büyüme politikası önce Altın Ordu Devleti'nin yıkılması üzerine 15. asırda, Altın Ordu Devleti'nin yıkılmasından ortaya çıkan dört büyük hanlığa göz dikmesiyle başladı. Bunları sırasıyla işte Kazan Hanlığı'nı, Ejderhan Hanlığı'nı, Kasım Hanlığı'nı yuttu. Kırım Hanlığı ise Osmanlı Devleti'ne bağlanarak, otonom bir devlet olarak kurtuldu. Böylece Rusya inanılmaz şekilde büyüdü. Eski Kiev Prensi, yani böyle bir prenslik vardı, Moskova Prensi ile birleşti. Novgorod Rusya ile birleşti. Rusya büyük ve korkutucu bir devlet halini aldı. Fakat hala Asya'da ve Kafkasya'da Rusya'nın bir eseri yok. Ondan sonra Kafkasya'ya teveccüh etti. Kafkasya'da o zaman dağ kavimleri yaşıyordu. Bunlar kendi işlerinde müstakil, irili ufaklı, küçük devletçiklerdi. Rusya'nın buraya gözünü dikmesi üzerine Osmanlı Devleti ve İran burada tedafi, müdafaa tedbirleri aldılar ve buradaki topluluklar üzerinde hem nüfus kurmak hem onları korumak için Kafkasya'ya müdahalede bulundular. Ve asırlar boyu, işte 17. 16, 17, 18. asırlar hep Rusya ile Osmanlı Devleti'nin ve İran'ın bu mıntıkadaki mücadeleleriyle geçti ve neticede 1828 senesinde Osmanlı Devleti'nin mağlubiyetiyle Ruslar Kafkasya'ya çöreklendiler ve zaman içinde bu hakimiyetlerini ta İran hududuna kadar devam ettirdiler. İran da buna mukavemet edemedi, Osmanlı Devleti de mukavemet edemedi. Kafkasya'da yaşayan halkların büyük ekserisi Müslüman idi. Burada kimler yaşıyor? İyice batısında Abazlar, Abazalar yaşıyor. Bizim Abaza dediğimiz Abhazlar yaşıyor. Bunların biraz doğusunda Çerkez dediğimiz bizim ama aslında onların Adige dediği Abazalarla akraba bir halk yaşıyor. Biraz bu tarafında Kabarday denilen. Bunların üçü birbirine akraba halklar. Daha doğusunda Karaçay ve Malkar denilen Türk asıllı bir topluluk yaşıyor. Kıpçakça konuşuyor ki bu mevzumuzda onlar da var. Biraz daha kuzey doğusunda Çeçenler ve İnguşlar yaşıyor ki bunlar Türk değildirler ama çok öte zamanlardan beri, İslamiyet'in ilk devirlerinden beri Müslüman olmuş bir halktır. Doğusunda Dağıstan halkı var, Hazar Denizi'nin batısında. Burada da Avarlar, Çeçenler, efendim Laklar, Tabasaranlar, Gazi Kumuklar adında çeşitli halklar yaşıyor. Şeyh Şamil buralıdır ve Nogaylar ve Kumuklar adında iki tane de Türk topluluğu yaşıyor. Güneye indiğimiz zaman Gürcüler, Ermeniler ve Azeriler var Kafkasya'nın güneyinde. Bu Gürcü mıntıkalarında ise Müslüman ve gayrimüslim Gürcülerle beraber bizim Ahıska Türkü diye bildiğimiz bir topluluk yaşıyor. Bunlar aslında Anadolu'nun yerli halkıyla aynıdır. Farklı bir halk değildir. Hududun bu tarafında kaldıkları için onlara Ahıska Türkü deniyor. Yani Kars'ta yaşayan, Doğu Bayezid'de yaşayan Türklerle bunlar arasında orijin olarak ve lisan olarak ve kültür olarak hiçbir fark yoktur.
Aslında birbirinin devamı gibi.
Devamıdır. Ama mesela Müslüman Gürcüler farklı bir topluluktur. Farklı bir ırktır. Çerkezler farklı bir ırktır. Çerkezlerin büyük bir kısmı Müslüman. Az bir Hristiyan var işlerinde. Abazaların yarıdan fazlası Müslüman ama onların içinde de hatırı sayılır bir Hristiyan topluluk var.
Baştan beri mi böyle?
Baştan
yoksa
beri böyle. İlk zamanlar animistiler. Yani bunlar kendi mahalli dinlerindeydiler. Rusların tesiriyle bir kısmı Hristiyan oldu. Müslümanların tarafında kalanlar, Müslüman tesirinde olanlar,
kimine
Osmanlı tesirinde olanlar
kuruyorsun.
Müslüman oldular. Evet. Ve ekseriyet Müslümandır. Dağıstan halkı ise çok eskiden beri Müslümanlarla teması olduğu için onların tamamı Müslümandır. Dağıstan'da mesela Çeçenya'da olsun, Avar ülkesinde olsun gayrimüslim çok azdır. Ama Çerkezler'de, Abazalar'da, Gürcüler'de Hristiyanlar var. Gürcülerin de mesela büyük bir kısmı Hristiyan, az bir kısmı ama az derken yani %30'u 40'ı buluyor, Müslümandır. Bunlar zaten zaman içinde Osmanlı ülkesine hicret etmişlerdi. Kafkasya'da kalmamıştı. Kafkasya'da şu anda çok az Müslüman Gürcü bulunmaktadır. Şimdi daha sonra Rusya yani Kafkasya'yı yuttuktan sonra istikametini doğuya çevirdi. Doğu'da müstakil Müslüman Türk hanlıkları vardı. İşte Hıyva Hanlığı, Harzem Hanlığı, Hokant Hanlığı, Kazak Beyliği gibi hanlıklar vardı. Bugün işte Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan dediğimiz mıntıkada Türk hanlıkları vardı. Rusya birer ikişer kah bunları birbirine düşürerek, kah biriyle iyi geçinip diğerini yutarak 19. asır başlarında bütün Türkistan dediğimiz mıntıkaya hakim oldu. Daha önce zaten Sibirya'ya hakim olmuştu. Sibirya'ya hakim olması kolay çünkü burada fazla nüfus yaşamıyor ve bu nüfusta zaten organize değil, bir devleti, bir ordusu yok. Rusya böylece ta Çin denizine kadar, Japon denizine kadar uzandı. Böylece Kuzey Denizi'ni tamamen hakimiyeti altına aldı. Şimdi öyle bir imparatorluk teşekkül etti ki, yani Rusya'da 19. asrın sonu, 20. asrın başında, yani Çarlığın son yıllarında 72,5 millet değil, belki 172,5 millet insan yaşıyor. Osmanlı Devleti'nden de, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ndan da çok farklı bir devlet. Tamamen birbirinden farklı kültürlerde insanlar yaşıyor. Bunu kendine göre bir sistemle Ruslar idare ettiler. Bazı yerlerde demir yumrukla, bazı yerlerde çok daha şiddetli tedbirlerle, bazı yerlerde yumuşak tedbirlerle, bulunduğu yerin halklarının kültürüne göre bu hakimiyetlerini devam ettirdiler.
Çoğunlukla sert bir yaklaşım çoğunlukla vardı
sert.
Değil mi? Özgürlüklerden yana değildi.
Yok, zaten Rusya için hürriyet Ruslara da yoktu. Yani Rus olmayanları bırakın, Ruslar için dahi bir hürriyet mevzubahis değildi. Yani Rusya Avusturya Macaristan gibi bir imparatorluk değil. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda Almanlar, Katolik Almanlar biraz daha eşittir ama diğer topluluklara da eşit muamele yapılırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda da Müslüman Türkler biraz daha fazla eşitti ama diğerlerine de kanun önünde eşit muamele yapılırdı. Rusya'da evet Ruslar eşitti ama Rusların dışında kalanlar bir hayli geride geliyorlardı.
Bu rejimin gerektirdiği bir şey.
Evet, yani ayakta durabilmek için böyle bir sistem kurmuş. Bir de Rus milletinin karakteri böyle. Ruslar güçlü, kalabalık ve Rusya bu Rus milli şuuruna dayanıyordu.
Aslında onların orijini de Avrupa'nın kuzeyi. Dolayısıyla
Ruslar
bu
zaten oralı değil, Slav bile değil. Onlar Varek'tir, yani Viking asıllı bir topluluktur. Fakat Slav topluluklarının içine gelmişler. Onlar güçlü oldukları için savaşçı. Slavlar savaşçı değillerdi. Adı üstünde zaten slave, köle, Avarların, Hunların çalıştırdıkları toprak köleleri onlar. Savaşçı değiller, devletleri falan hiç olmamış. Ya Roma hakimiyetinde yaşamış ya Hun. Onlara hakim oldular. Onları kendileri Slavlaştılar ama onları da hakimiyetleri altında tuttular ve o millete isimlerini verdiler. Rus dediğimiz zaman işte bu Rus ismi kuzeyli, Nordik bir kavimdir. O da enteresan bir şey. Çarlar, mesela Rus Çarları, Romanov Hanedanı, onu kuran bile Rus. Yani bir kuzeyli, yani Cermen aslında. Sonra onların erkek nesli kalmayıp kız nesli kalınca evlilik yoluyla bir Alman hanedanı kuruldu 17. asırda. Holstein hanedanı, Schleswig Holstein, yani Danimarkalılarla akraba bir hanedandır. Danimarka krallarıyla Almandır. Yani Çar Alman idi ırk olarak. Nasıl bugün Kraliçe Elizabeth Alman ise, yani Alman ırkında ama tabii aristokratlar için böyle şey söylenmez. Artık o verasetle gelmiş, İngilizleşmiş.
bir evlilikle bile hemen yani ilk yani evliliğin olduğu evet. günden itibaren artık hemen o tabii. milletin
tabii mesela
ferdi gibi davranıyor.
Yani İngiltere'de önce İngiliz asıllı krallar hüküm sürüyordu. Northumbria kralları, Essex kralları. Ondan sonra mesela Kuzey Fransa'dan bir topluluk Normanlar oraya geçtiler. İktidarı ele aldılar. Normanlar Cermen ama Fransızca konuşuyorlardı. Mesela Aslan Yürekli Richard, Vatansız Can, bunlar hep Norman krallarıydı. Ve İngiltere'yi İngiltere yapan bu Normanlar oldu. Feodaliteyle, pek çok müesseseyle. Kurallarla. Uzun yıllar mesela İngiltere'de mahkeme kararları Fransızca yazılmıştır. 18. asra kadar. Soylara Fransızca konuşurdu. İngiliz soylarının çoğu Norman asıllıdır. Sonra Norman hanedanı bitti, tükendi. Bir Fransız hanedanı, Anjou hanedanı geldi verasetle. İngiliz kralı oldu. 100 sene kadar devam
varis
etti.
Varis olarak gösteriyor varis değil olarak. Mi? Benden kızı... sonra...
Yok şöyle, oğlu yok, kızı var. Kızının oğlu veya evet. kız kardeşinin oğlu tahta geçiyor. Torunlar bitti. Tudor adında bir yerli İngiliz hanedanı, meşhur 8. Henry 6 karılı onlardandır. Bu 8. Henry tarihinin en enteresan hadiselerinden bir tanesi. Yani 6 kere evlenmiş 8. Henry, 3 tane çocuğu oldu. 2 kız, 1 oğlan. Oğlan genç yaşta öldü. Bir kere oğlan nesli devam etmedi. 2 kızı da birisi evlendi, biri hiç evlenmedi. Çocukları olmadı. 6 kere evlenmiş çocuk çocuk diye feryat etmiş 8. Henry'nin soyu. Bir nesil bile devam etmedi. O da enteresan.
Enteresan.
Taht onun kız kardeşinin oğluna kaldı. O da İskoçya kralıydı. Böylece İskoçlar geldiler.
İngiliz
hiç sevmedikleri 8. Henry'nin, o da onları sevmezdi. Tahtına oturdular. 200 sene, 150 seneden fazla İskoç kralları İngiltere'yi idare etti. Stuartlar derler. Son kral Katoliklikten vazgeçmedi. İngiltere'de bir anayasa geleneği var. Kralın Katolik olmaması lazım. Her dinden olabilir, Sih bile olabilir ama Katolik olamaz. Bu anayasa. Başbakan da, kral da Katolik olamaz. Nitekim Tony Blair vardı başbakan. O başbakanken değil ama başbakanlığı bıraktıktan sonra Katolik olduğunu açıkladı. Yani başbakanken Katoliklik olamıyor. Sonra onlar da bittiler. Son kral ben dedi Katoliklikten dönmem dedi. Dönmüyorsan onu tahttan indirdiler. Gittiler onun kız kardeşinin oğlunu Almanya'dan aldılar. Getti Hanover düküydü. Yaşlı bir adam 60 yaşında. Almanca'dan başka dil bilmiyor. İşte bu Alman Georg'tu adı George oldu. Onun torunu artık İngilizce konuşan bir İngiliz prensiydi ama orijin Almandı. Birinci Cihan Harbi'nde İngilizler Almanlarla savaşırken bazı muhalifler kralın Alman olduğunu ima ettiler. Dediler başımızda bir Alman var yani düşman. O da adını değiştirdi. O zamana kadar Braunschweig olan aile ismini Windsor yaptı. Ve dedi ki Almansam Allah belamı versin dedi kral. Şimdiki Kraliçe Elizabeth'in dedesi 5. Evet. Almansam Allah belamı versin. Yani bu böyle bir şey. Bu normal. Zaman içinde değişti. Sonra Kraliçe Victoria Belçikalı prensle evlendi. Albert'le. Çocukları oldu. İngiltere kralı oldu çocuğu. Albert Belçikalıydı ama Fransız kültürüyle yetişmiş. Ama aslında da Alman, Saksonyalıdır.
Şimdi de baktığınızda İngiltere...
Kraliçe Elizabeth'in kocası Prens Philip, Danimarka prensidir.
Ama aslında...
Yani Yunan prensidir. Evet. Ama aslında Danimarka prensidir. Ama aslında Danimarkalı da değildir, Yunan da değildir. Schleswig-Holstein ailenden, Alman ailenden. İşte Charles'la aynı aile bunlar. Şimdi mesela Prens Charles ömrü yeter de tahta çıkarsa... yeni bir hanedan kuruluyor İngiltere'de. Yani... Schleswig, Holstein, Sonderburg, Glücksburg, Oldenburg, Augustenburg diye uzun ismi olan bir hanedan kuruluyor. Ama böyle olmuyor artık. Yani o
ama artık o tabii şu anda devam eden olarak.
Evet, dile getirilmiyor. Yani şu anda İsviçre hanedanı Fransız asıllıdır. Bir Fransız generali İsveç'te kral oldu. Şu anda ama şimdi Fransız deseniz gülerler. Ruslar da böyle. Şimdi Rusya'da tabii şunu da bilmek lazım. Son zamanlarında Rusya bilhassa Çar II. Aleksandr'dan sonra bir miktar hürriyet getirdi. Ve mesela Çar ordusunda her milletten subay vardı. Türk subaylar vardı, Çerkez subaylar vardı. Yani onlara da tesamuh, müsamaha gösteriyorlardı. Mesela 16. asırda bu mevzubahis değil. Korkunç Ivan de Grozny Kazan'ı ve Kasım'ı fethettiği zaman buradaki halkı katliam etti. Din adamlarını falan öldürdü. Kaçamayanlar öldüler. Fakat soyluları öldürmedi. Soylular her zaman soylulara bir bazen çok şey gösterir tolerans. Bazen de çok acımasızlık gösterir.
Yani bazen de ilk öldürdüğü oluyor.
İlk öldürdü. Bazen de yani bunlar soylu hani mavi kanı dökmeyelim gibi. Doğuda bu vardır. Yani soyluları fazla öldürürsek başımıza bela gelir. Ivan Grozny bunlara şöyle bir tedbir aldı. Dedi ki Hristiyan olursanız hayatta kalırsınız yoksa sizi öldürürüm. Onların da bir kısmı ölümü tercih etti. Büyük bir kısmı Hristiyan oldular Kazan soyluları. Tabii onlar şöyle düşünüyorlardı. Dünya Ivan'a mı kalacak? Ivan gittiği zaman biz tekrar eski halimize döneriz. Dönemediler. Fakat Rusya'yı Rusya yapan bu Kazan Tatarlarıdır. Hatta Putin dedi ki her Rus'u kazısanız altından Tatar çıkar. Mesela Turgenev vardır, meşhur Rus yazar, Babalar ve Oğullar. O Kazan Tatarı asıllıdır. Meşhur bestekarlar Rimski-Korsakov, Rahmaninov, adı üstünde Rahmaninov. Bunlar Kazan Tatarı'dır. Çar'ın eniştesi vardı, Felix Yusupov. Rasputin'i öldüren enişte, prens, adından belli zaten, Kazan Tatarı'dır. Napolyon'u mağlup eden, hiç kimsenin mağlup edemediği Nelson dışında, Napolyon'u mağlup eden General Kutuzov, ki Kutuz zaten Kazan Tatarı'dır. Çok sayıda Kazan Tatarı Rus sanatına, kültürüne hizmet etmiştir. Şimdi ama son zamanlarda nispi bir hürriyet vardı. Herkes kendi dini, bilhassa Çariçe II. Katerina çok demokrat bir kadındı. Bu milletleri elinde tutabilmek için 18. asırda bunlara nispi hürriyet vermek gerektiğini anladı. Ve bunlara dedi ki siz kendi idareciniz olsun, bana bağlı olun. Bir yandan da ama gene yayılmayı sürdürüyor. Mesela şer'i mahkemeler kurdu. Düşünün, Türkiye'de bile olmayan şer'i mahkemeler kurdu. Burada yaşayan Müslümanlar kendi davalarını şer'i ahkama göre görsünler diye medreselere izin verdi. Din hürriyeti, camiler yapılmasına izin verdi. Yardım etti onlara Çariçe II. Katerina. Ondan sonra Çarlar umumiyetle politik sebeplerle Müslümanlara ve Müslüman olmayan diğer, Rus olmayan diğer halklara tesamuh, müsamaha gösterdiler. Ama bu müsamaha dediğim gibi bir Avusturya'daki veya bir Osmanlı Devleti'ndeki kadar geniş değildi. En azından siyasi olarak bunların hiçbir hakları yoktu. Mesela bir misal vereyim. Osmanlı mahalli meclislerinde ve sonra Osmanlı meclisi mebusanında, yani parlamentosunda milletvekillerinin yarıya yakını. Mahalli meclislerde ise azaların yarısı gayrimüslim vatandaşlardandı. Rusya'da böyle bir şey gayrimutasavverdi. Tasavvur edilemez. Yani Duma'da, Rus meclisinde, Rus mahalli meclislerinde, zemskolarda Müslüman azalar hiç düşünülemez ki bu başka memleketler içinde böyledir.
Kısa bir araya gidelim, sonra tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Rusya'da Müslümanlara görece de olsa bir izin verildiğini, bir müsamaha gösterildiğini, sadece Müslümanlara değil Rusların dışındaki diğer milletlere izin verildiğini, ama bunun bir Avusturya'daki, Osmanlı'daki kadar geniş ve sosyal hayata yansıyan, evet, bir izin olmadığını.
Evet. Konuştuk. Bu uzun müddet devam etti. Son zamanlarda Rusların Türkistan'daki istilacı politikaları Müslümanları Ruslara karşı şüpheye düşürdü ve ihtilal vasatında Müslüman ekalliyetlerin bir kısmı ihtilalcileri desteklediler. Onlar tabii komünizmin ne olduğunu bilmedikleri için, yani bu düzen değilsin biz rahat ederiz diye düşünüyorlardı. Bir kısmı Bolşevikleri desteklediler. Bir kısmı ise Bolşevikliğin ne olduğunu bildikleri için, daha entelektüel olanları, mesela Kırımlılar desteklemediler Bolşevikleri. Tam aksine Çar'ı tuttular. Ve iç savaş sırasında Müslümanlar ikiye bölündüler. Bir kısmı Bolşeviklerin yanında, çünkü Lenin onlara şey vaat etti, hürriyet vaat etti. Hepinize hürriyet vereceğim dedi. Bütün Müslümanlar hem din ve vicdan hürriyeti, hem sosyal hayatta hürriyet, hem siyasi hürriyetler olacak dedi. Her Müslüman memleket Sovyetler'de bir eşit olarak temsil edilecek dedi.
Zaten onun savunduğu ilkeler de bunu gerektirir değil mi?
Evet, sosyalizm bunu icap ettirir, evet. Ama tabii sosyalizm diyenler sosyalist değiller. Bu iç savaşta çok acı çektiler ve Bolşevik idaresi kurulduktan sonra görünüşte Müslüman halklara, bazılarına otonomi, mesela Çeçen, Karaçay gibi, Kırım gibilerine muhtariyet verildi, özellik verildi. Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan gibi Müslüman devletler de Sovyet devleti olarak, federal bir devlet olarak Sovyetlere bağlandı. Ama bu milleti aldatmamalı. Bunun ayrı başbakanı var, cumhurbaşkanı var, meclisi var ama aslında tamamen Moskova'dan idare ediliyor her şeyiyle. Bugün bile düşünün, bağımsızlık olduğu halde bu saydığım memleketlerde mesela KGB hala var her birinde. Ve buranın şeysi, başındakiler KGB dışında bir iş yapamıyorlar hala. KGB kendilerinden bile olsa onlar Moskova'ya bağlılar. Yani hala da Rusya'nın istiklalini kazanmış olan devletler üzerinde.
Merkezi haber alma teşkilatı, evet, diyebileceğimiz, evet, teşkilat aynen hala öyle, Rusya'ya aynen öyle. Bağlı.
Ve bilhassa Türk Cumhuriyetlerinde bu böyle. Şimdi bunu verdi ilk zamanlar, yani 20'li yıllarda bunlar çok sevindiler. Fakat Lenin ölüp de Stalin başa gelince, Stalin çok gaddar, sert, haşin, duygusuz birisiydi ve Yahudi asıllıydı. Bundan dolayı inanılmaz bir Yahudi kompleksi vardı. Yahudilere inanılmaz düşmandı. Fakat çok enteresandır, o devirdeki Sovyet idarecilerinin de çoğu Yahudiydi. Lenin dahil, Troçki dahil, Lenin de az Yahudilik, Tatar Yahudi kırmasıdır ama Troçki tam Yahudiydi. Stalin Çugaşvili zaten Yahudi oldu demek. Tam Yahudiydi. Bu çok Tuhaçevski, Kerenski bunlar hepsi Yahudi asıllardı. Bu çok enteresandır. Yahudiler Bolşevik İtilali'ni desteklediler. Çünkü Çar zamanında Yahudiler çok sıkı bir, en çok baskı Yahudilere yapılıyordu. Yani bu zamanımızdaki Yahudiler, işte Siyon Kongresi Yahudiler, işte kongre toplu hep Çarlık devrindeki efsanelerdir. Çok potansiyel düşman olarak gördü Stalin Müslümanları, bilhassa Müslüman toplulukları. Ve İkinci Cihan Harbi'ne gelindiğinde bunlar için felaket çanları çalmaya başladı. Şimdi bir yandan harp var. Müslüman Türk olduğuna bakılmadan herkes askere alınıyor. Ahıskalılardan askere ilk zamanlar alınmıyordu. Bunlar Rus hududunda, Türk hududunda olduğu için potansiyel tehlike olarak görülüyordu ama bunun dışında Kırım, Çerkes hepsi askere alındılar. Stalin bir de bu mıntıkaları böldü. Mesela Karaçay, Çerkez, Karaçay, Malkarlar aynı ırktır. Bunları böldü. Karaçaylarla Kabartayları, Kabartaylarla Malkarları, Karaçaylarla İnguşları birleştirdi. Yani farklıları
çapraz gibi
birbirlerine düşürtmek için böyle bir politika takip etti. Erkekler askerde. Tam o sırada Alman istilası oldu. Almanlar Ukrayna'yı, Kırım'ı ve Kafkasya'nın kuzeyini istila ettiler. Almanların gelişi buradaki Türkleri ümitlendirdi. Çünkü o zaman Almanya'nın galip geleceğine dair çok kuvvetli bir emel vardı. Galip gelmese bile oralar en azından Almanların eline geçecek diye. Buradaki Türk toplulukları en azından kalben Almanlara sempati duydular.
Bir parantez açalım. Tam bu dönemde aslında Türklerin bir kısmını Almanlar kurtarmış olabilir mi?
Evet, doğru. Doğru. Yani bu havalide yaşayan Türkler Alman istilasıyla Rus dehşetinden kurtuldular.
Evet, soykırımından hatta diyelim, evet, orada yani, değil mi? Ciddi anlamda çünkü ciddi bir ama, soykırım söz konusu.
Ama Almanlar geldikleri zaman da bir manifesto yayınladılar. Dediler ki size biz din, vicdan, hürriyeti veriyoruz. Camiler tekrar açılacak. Herkes kendi dinini rahatça konuşacak. Kolozlar kaldırılacak, komünizm kaldırılacak. Herkes eski mülkünü ekip biçmeye devam edecek. Ve size biz siyasi otonomi vereceğiz. Yani buraları biz aldığımız zaman siz siyasi olarak kendinizi idare edeceksiniz. Bu tabii oradaki Türk halklarına çok cazip geldi. Zaten eskiden de böyleydi. Ve bunların hemen hepsi Almanları desteklediler. Kalben bir kısmı da fiilen Almanları desteklediler. Almanlar bunlardan taburlar kurdular. Evet. Kırım, Çerkes, Karaçay, hatta Azerbaycanlı bile vardı bu taburlarda. Ve bu taburlarla Ruslara karşı savaştılar. Kızıl Ordu'ya karşı savaştılar. Fakat Cengiz Dağcı mesela var. Kırımlı bir romancıdır. O çok güzel anlatıyor bunları. O kendisi de orduda bulunduğu için hatıralarını çok güzel anlatıyor. Bunu merak edenlere onun kitaplarını, roman ve hatıralarını tavsiye ederim. Fakat Almanlar daha sonra sözlerinde durmadılar. Yani baştan vaat ettiklerinin hiçbirisini yapmadılar. Bu orduya almış oldukları askerleri de hep düşük rütbede ve geri tarafta tuttular. Sonra buradaki Türkler anladılar ki Almanlar da Ruslardan farklı değil. Onlardan bir gömlek daha yukarı sömürgeciler. Fakat bunu anladıktan iş işten geçmişti. Almanlar Volgograd, Stalingrad'da ağır bir mağlubiyete uğradılar. Yavaş yavaş bu cepheden çekilmeye başladılar. Kızıl Ordu birlikleri Almanları püskürtünce buradaki Türkler ve Müslümanlar Kızıl Ordu dehşetiyle karşı karşıya kaldılar. Orduya, yani Alman ordusuna katılanlar kaçtılar zaten. Yani Almanlarla beraber
ne olacağını tahmin ettiler zaten.
Geriye çekildiler. Onların başı da çok büyük belaya girdi. Çünkü onlar Almanlarla beraber geri çekilince Avrupa'da toplama kamplarında enterne edildiler. Şimdi bunlar
Alman değil,
Alman askeri değiller. Sırf Ruslara gıcıklarından böyle olmuş. Rusya ile Amerika, İngiltere, Fransa müttefik. Ne yapalım, ne yapalım dediler. Ve bunların büyük bir kısmını Amerika'nın yakın tarihimizdeki en büyük cinayetidir. Ruslara iade ettiler. Ve bunlardan büyük bir kısmı Rusya'da kurşuna dizildi. Ve bunlar efendim bizi zorla Almanlar aldılar. Ki bir kısmı hakikaten öyleydi. Almanlar bir kısmı zorla askere aldılar. Ya başka çaresi yok. Ya ölecek ya Alman ordusuna girecek. Hayır dedi. Yani böyle de girseniz siz ölecektiniz dedi şeyde. Ha bir kısmı esirdi. Siz dediler nasıl Almanlara esir olursunuz? Ya esir aldılar bizi. Hayır dedi, ölecektiniz, kendinizi öldürecektiniz, Almanlar esir olmayacaktınız ve kurşuna dizdiler. Bu muazzam, mesela bu İlber Ortaylı'nın babası dedisi, o topluluktandır. Avusturya'da onlar kaldı, onlar kurtuldular. Bir kısım kurtuldu. Yani Amerika, İngiltere ne yapalım bunlara diyene, bu 50'lere kadar devam etti. Yani hemen harp bitti 45'te ama hemen
o
iade
beş
etmediler.
O 5 yıl orada enterne bir şekilde
enterne
yaşadılar.
Enterne yaşadılar. Normal kamplar, köy gibi oldu kamplar. Bugünkü filan Filistin kampları gibi. Okullar var, dükkanlar var, çarşılar, insan orada yaşıyor. Para kazanıyorlar, harcıyorlar, dışarı çıkamıyorlar, pasaportları yok. Sonra bunlardan imkanı olanlar Amerika'ya kaçtılar. Amerika Rusya doğumlulara şey verir her zaman. Gelmeyin, iltica önceliği tanıyor. Komünizmle güya mücadele ediyor ya. Bir yandan teslim ediyor Rusya.
Niye o zaman hepsini almadı?
Amerika'nın her işi garip. Almadı hepsini işte. Ya bunları çünkü
yani bir kısmını
olarak,
başvuranları aldı.
Hani hepsini
almayacak
olmadı. Bunlar Alman ordusuna niçin girdikleri belli. Nazi olmadıkları belli. İşte Amerika beceriksiz bir sömürgecidir. Yani hem sömürür hem her şeyi birbirine katar. İngiltere gibi değil. İngiltere tereyağdan kıl çeker gibi becerir bu işleri. O yılların sömürgecisi çünkü.
Tecrübe
sahibi var. Nasıl ne düzeni nasıl kuracağını. Bu çok acı oldu. Yani bu Alman ordusu şimdi diyeceksiniz
ki sayı olarak kaç kişiden bahsediyoruz?
Sayı olarak çok fazla değil. Yani ama gene 10 bin 12 bin kişi var. Çok değil
binlerce
yani az
yine.
Değil, az değil. Ve bunlar tamam şimdi diyeceksiniz ki dinleyiciler belki canım onlar da girmeseydi Almanların içine. Ama ne yapsınlar? Bir yanda beyaz domuz var, bir yanda siyah domuz var. En az sırana girmek mecburiyetinde. Yani bir taraf oluyor. Yani Alman diyor ki benden değilsen Kızıl Ordu'dasın öldürüyor. Öldürüyor.
Bir o da oraya gittin zaten. Diye öldürüyor.
Yani o da düşünüyor diyor ki Alman mı şey mi? Alman daha diyor. Hakikaten öyle yani. Şimdi Almanya'da tamam baskıcı ama en azından Almanya Nazi bile olsa en azından derdi Yahudilerle. Yani bir Ruslar gibiydi. Ruslar herkesleydi. Komünistlerin. Almanların derdi Yahudi olmayan gene nefes alabiliyordu. Onun için haklı olarak burayı desteklediler. Fakat bela bunda bitmedi. Yani Alman ordusuna giren Kırım, Ahıska, Çerkes, Karaçay askerleriyle iş bitmedi. Esas travma, esas bela orada yaşayan halkın üzerineydi.
Kalanların yani.
Almanlar çekilince Kızıl Ordu birlikleri birer ikişer efendim önce Karaçay mıntıkasına girdiler. Karaçay mıntıkasında erkeklerin çoğu askerde Rus ordusunda asker. Bir kısmı Alman ordusuna gitmiş. Çok az yaralı maralı tebdil havaya gelmiş.
Cezalandırmaya geldi yani aslında.
Tabii cezalandırmaya geldi. Ve Karaçay halkını 40 bin kadar kadın,
çok
erkek, çoluk,
kadın,
çocuk.
Yaşlı ve çocuk.
Bir saat içinde köylerinden sürdü. Trenlere, vagonlara doldurdu. Bir yere kadar yürüyorlar, istasyona kadar. Eşya falan almalı şeyleri yok. Çünkü taşıyamazlar. Vagonlara doldurdu.
Yani eğer evinde bir parça ekmek varsa
işte
yanında
aldı
çıktı.
Zaten. Ekmeğini aldı başka bir şey alamaz. Zaten ona vakit vermedi askerler. Köylere bastılar, Kızıl Ordu askerleri. 40 bin. Malkarlar 20 küsür zaten malkarların sayısı azdı. Bir o kadar da malkarı sürdü. Yani 60 bin Karaçaylılar 43 senesinin sürüyor. Kasım ayında Sibirya ve ya bir kısmı tren bir kısmı Sibirya'ya devam etti. Bir kısmı aktarma yapıp Özbekistan tarafına indi. Burada bunlar daha kötüsü birbirlerinden hatta aile birbirinden ayrıldı. O kadar garipti ki mesela kadın bir şehre düşmüş kocası başka bir şehre. Sonradan birkaç sene içinde toparlandılar sağ kalanlar. Tabii bu
arada Kasım ayında Sibirya'ya gidiyorlar ve bir saat içinde yanlarına alabildikleri evet. Giysi ve ekmekle.
40-45 gün sürdü seyahat. Çünkü yük vagonları yavaş yavaş gidiyor. Vagonlarda çoğu ayakta, oturacak yer yok. Yemek yiyecek yok. Yanlarındaki bitti. Açlıktan öldüler önce. Yaşlılar yaşlıktan öldü. Ondan sonra hastalık baş gösterdi. Bu sürgünlerin resmi rivayetlere göre 1/3'ü vagonlarda öldüler. Ve Rus askerleri gömmesine izin vermiyordu. Ölülerle gidiyorlardı. Nerede dururlarsa, mola verirlerse orada kapaklar açılıyordu hava alsınlar diye. Ölü var mı? Var. Ölüler dışarıya atılıyordu. Tekrar devam ediyordu. Bunu Halimat Bayramık adında bir Karaçay kadın roman haline getirdi hatıralarını. 1943 diye. Çok dramatiktir. Yaşamış hadiseler gibi. Ben bunu yaşayanlarla da görüştüm. Yani bu egzajere edilmiş bir şey değil. Ondan sonra aşağıya indiler. Ahıskalılar yaşıyor. Ahıskalılar Kars'ın karşısında hudut 15.
Yani sınırın bu tarafı.
15 kilometre. Yani Türk sınırından 15 kilometre yürürseniz karşıda Ahıska Türklerinin köyleri başlıyor. Ahıska şehri var, Ahılkelek var ve köyler var. Burada 80-85 bin kadar o zaman Ahıska Türk'ü yaşıyor. Dediğim gibi bunlar Ahıska Türk'ü değil. Bunlar normal Anadolu Türk'ünün aynısı. Fakat Ahıska Türk'ü diyorlar
yani
çünkü sınır dışında kaldığı
için. Yani sınır biraz bu taraftan
için.
Geçse Kars için söyleyeceğimiz evet. Yani şimdi.
Evet. Daha sonra Kızıl Ordu birlikte buraya doğru yürüdü. Buradan bunu önceden haber alan Ahıskalılardan bir grup Türkiye'ye geçtiler ve Türk hükümetine iltica
orada
ettiler.
Orada da bir trajedi var.
Türk hükümeti ne yaptı? Bunların hepsini Stalin'e iade etti. İsmet İnönü o zaman Cumhurbaşkanı.
O yani, tabii o yani belki biraz detaylandırmak mı lazım o anı? Yani ben tabii bilemiyorum. Ben çok da dayanamıyorum böyle şeyleri konuşmaya, dinlemeye bile çok üzülüyorum. Ama yani hakikaten çok büyük bir trajedi. Türk askerinin yaşadığı, oraya gelenlerin, söylenenler, anlatılanlar. Orada o Türklerin size güvenip gelmesi ve ona rağmen iade edilmeleri.
Şimdi anlıyorum, milletler arası münasebetleri bozmak istemiyorsunuz. Bu da tabii ki yani 3-4 tane muhacir için siz. Ama ben size bir şey söyleyeyim. Beğenmedikleri Sultan Abdülmecit. Rusya'da Rusya'nın elinden kaçan Polonyalı ve Macar soyluları, vatanseverleri Osmanlı Devleti'ne sığındılar. Rusya ve Avusturya nota verdi. Bunları iade edersen edersin, yoksa sana savaş ilan ederiz diye.
Ki Osmanlı son dönemi artık yani savaş, neyine güvenecek?
Rusya ile Avusturya bile savaş yapacak durumu yok. Düşün bir de ikisi birleşecekler. 1848'de Osmanlı Devleti'nin harp yapacak zamanı değil. İngiltere ve Fransa oradan göz kırptılar. Biz destekliyoruz diye. Nitekim ve Sultan Abdülmecit hayır ben iade etmiyorum. Biz bize sığınanı iade etmeyiz dediler. O kadar büyük sükse yaptı ki Osmanlı hükümeti o zaman İngiltere'de gençler İngiliz Osmanlı elçisinin arabasının atlarını söküp kendileri çektiler ki siz vatansever milliyetçilere kucak açtınız diye. Sonra onlar da Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmamak için.
Kim Müslüman değil, Türk
değiller,
değil.
Değiller. Onlar Osmanlı Devleti'ni müşkül durumda bırakmamak için çoğu Müslüman oldular ve Osmanlı hizmetine girdiler. Bunlar içinde çok kahraman savaşlarda alnından vurulup şeyi düşen mesela Mehmet Ali Paşa gibi komandanlar da var her sekiz isyanda. Osmanlı böyle yaptı. Sadece onları değil biliyorsunuz. Daha çok bunun hikayesi var. Ama bu riskli olduğu için söylüyorum. Yani riskli zamanda kabul ettiği için söylüyorum.
İspanyolları.
Hatta o zaman bir savaş tehlikesi yoktu. Yahudiler geldi. Ama yani o Sultan Abdülmecit en kötü zamanda bunları iade etmedi. Fakat maalesef Türk hükümeti bu Ahıskalıları Kızıl Ordu'ya iade etti. Şimdi normal bir suçlu iade etseniz ne olur? Mahkeme çıkar, yargılanır. Kanunda ne diyorsa onu alır. Peki size Kızıl Ordu'nun elinden kaçan, sığınan Türkleri siz Kızıl Ordu'ya iade ettiğiniz zaman ne olur? Ben bunu dinleyicilerimizin şeyine bırakıyorum. Hayal gücüne bırakıyorum yani. Nitekim Kızıl Ordu birlikleri Ahıska köylerini istila ettiler. Bir gün içinde, onlara bir gün verildi. Ne var ne yok. Toparlayacaklar, vagonlarla gidecekler zaten. Tren istasyonuna kadar yürüyecekler. Hatta çoğu yanlarına eşya almışlar, valiz falan almışlar. Yarı yolda valizlerini bıraktılar. Biraz daha gidince mücevherlerine kadar bıraktılar. Sonra
çocuklarını
bıraktılar.
Çocuklarını bile bırakanlar var.
Yürüyemiyor çünkü. Çocuk belki kurtulur diye. Bunlar da 80 küsur bin kişi. Bunlar tabii bunların istatistikleri yok ama tahmini olarak o zamanları yaşayanlar anlatıyor. Bunlar da aynı şekilde vagonları doldurdular. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan mıntıkasına yollandı. Bunların da tam üçte biri vagonlarda öldü. Aynı şekilde. Açlık, hastalık, yaşlılık ve başka sebeplerle. Bela bitmedi. Arkasından Kırımlı. 7-8 topluluğu sürdüler. 8. Bunlardan Kırım Tatarları, Karaçaylar, Malkarlar 3, Ahıska Türkleri 4, Kalmıklar var. Onlar da eski Moğollardır. Onlar Volga Almanları. Volga Almanlarını sürdü. Çeçen ve İnguşları sürdü. Daha komik Çeçen ve İnguşların Almanlarla hiç teması olmadı. Mıntıka itibariyle Alman oraya gelmediler. Onlar Almanlarla görüşmediler. Onlar Alman ordusuna girmediler.
O bir bahane tabii yani.
Evet. Yeri. Zaten onu biliyorlardı. Evet. Yani oradakilerin Almanlarla ittifak etmelerinin sebebi Stalin'in onlar için zaten iyi. Stalin her zaman zaten onları potansiyel tehlike olarak görüyordu. Bu iş olmasa da muhtemelen onları yine Sibirya'ya sürecekti.
Hani bizim atasözüm kurt kuzuyu yemeye karar
verdi. Karar verdi mi bir bahane bulur. Bu 7-8 topluluğu. Tam 8 topluluğu peş peşe en son Kırım Tatarlarını, onlar da 40 trenle, onun sayıları çok, 250 bin kişiydi onlar. Evet. Kırım halkı. Onların büyük çoğunluğu yollarda öldü. Yolları daha uzundu ve Kırım'dan Alman ordusuna giren çok olduğu için onlara Kızıl Ordu çok gaddarca davrandı. Eli silah tutanları öldürdü, geri kalanlarını sürdü. Bu 8 topluluk 20. yüzyılın en büyük felaketlerinden birisini yaşadı. Şimdi herkes Yahudi soykırımından bahsediyor. Tamam onlar oldu da. Bunlar da oldu. Bunlardan hiç bahseden yok. Daha garibini söyleyeyim ben. Bunu biz bilmeyiz.
Evet.
Türkler bilmez bunu. Başkaları bilir, Türkler bilmez. Bununla alakalı kitapların çoğunu yabancılar yazmıştır.
Geçen haftalarda konuşmuştuk. Hani işte Ermeni soykırımından bahsediliyor. Mesela soykırım dediğiniz şeyi iyi tanımlamak lazım.
Bu soykırım değil mi? Mesela soykırım Birleşmiş Millet, 2. Cihan Harbi'nden sonra ortaya çıkmış, tarif edilmiş bir suçtur. Soykırımda bu da var. Sürgün etmek var. Hı-hı. Dillerini yasaklamak var. Dinlerini yasaklamak var. Bunlardan hiç kimse bahsetmedi. Özür bile dileyen olmadı. Bu topluluktan bu 8 sınıftan 6'sı 8-10 sene sonra mesela 57'de Karaçaylara dönme izni verdi. Hatta Kruşçev o zaman demokrat nispeten bir Sovyet lideriydi. Dedi ki siz hata ettik dedi. Karaçaylar ve Malkarlara 57 senesinde yani yaklaşık 13 sene, 14 sene sonra dönme izni verdi.
Kalanlara.
Bunlar döndüklerinde köylerini yakılmış yıkılmış buldular. Arazilerine başkalarının yerleşmiş olduğunu gördüler. Çok büyük sıkıntı çektiler Karaçay ve Malkarlar. Ondan sonra Çeçen ve İnguşlara dönme izni verildi. Ondan sonra Kalmıklara dönme izni verildi. En son Kırım Tatarlarına dönme izni verildi 89 senesinde. Dönme izni verildi ama Kırım Tatarlığı döndüğünde de Kırım'da her şey Rusların elindeydi. Kırım Rusya'nın meyve bahçesiydi. Muazzam bağlar bahçeleri vardı. Bütün Rusya'yı besleyecek kadar meyve üretilirdi. Ve Kırım Tatarlığı'nın ekserisi zaten bahçeciydi. Türkiye'de gelen Tatarlığı'nın ekserisi zaten bahçıvan ve bağcıdır. Meyve sularını mesela ilk defa onlar getirdiler Türkiye'ye. Bunlar hiçbir şey bulamadılar. Kendi memleketlerinde bir mülteci hayatı yaşadılar ve hala da Kırım'da. Ve Kırım'ın Türk Müslüman kimliği tamamen ortadan kalktı. İki topluluk, Volga Almanlarıyla Ağızka Türkleri nedense hala affedilmedi. Volga Almanları arkalarında Almanya olduğu için, Almanya bütün Almanlara sahip çıktığı için Rusya ile anlaşma yaptı. Dedi ki madem bunları memleketine döndürmüyorsunuz, ben alayım dedi.
Bana ver.
Ve Volga Almanları Almanya'ya gittiler. Almanya'ya yerleştiler. Bir kaldı Ağızka Türkleri. Hala Ağızka Türklerinin memleketlerine dönme hakkı kabul edilmiş değildir. Böyle bir hak verilmiş değil.
Peki dönse ne olacak şimdi mesela?
Dönse ne olacak? Köylerin çoğuna Gürcüler yerleşmiş. Nereye dönecek? Onlar zaten oraya dönmek istemiyorlar. Ağızka Türkleri diğerlerinden farklı olarak Türkiye'ye gelmek istiyorlar. Türkiye Turgut Özal zamandan itibaren Ağızka Türklerine büyük bir kolaylık gösterdi. Çünkü o zaman Özbekistan. Şimdi şöyle bir durum var. Gittikleri yerde rahat mısınız? Gittiğiniz yere Rus sesi diyor ki bunlar hain. Almanlarla ittifak ettiler. Çok vahşi insanlar. Dağlılar. Adam yerler. Karaçaylı şöyle demişler. Bunlar adam yerler. Dikkat edin. Hepsi bunlardan uzak durmuşlar. Sonra bakacak bunlar Müslüman. Namaz kılıyor. Aa siz namaz kılıyorsunuz. Müslüman mısınız? Evet Müslümanız. Aa bak Türkçe konuşuyor. Hatta Karaçaylı'nın Türkçesi. Kazaklara da yakındır. Ondan sonra anladılar ki bunlar Türk. Tabii gizli kapaklı bunlara yardım ettiler. Fakat tabii ne kadar olsa mülteci şimdi de öyle ya sevmiyorlar mülteciyi. Yani düşünmüyor ne şartlarda buraya geldi. Yani çok sıkıntı çektiler. Özbekistan'da, Kazakistan çok sıkıntı. En çok da Özbekistan'da sıkıntı çektiler. Ve Fergana Vadisi'nde büyük hadiseler oldu. Ağızka Türkleri ile kavga ettiler. Ağızka Türklerinden çok ölenler oldu. Onun üzerine baktık Rusya olmuyor bu iş. Ağızka Türklerini aldı Özbekistan'dan, Kazakistan'dan Azerbaycan'a, Ukrayna'ya yerleştirdi.
Ukrayna'ya.
Ukrayna'ya. Tamam yani orada sıkıntı orada bir ikinci sürgün yaşadılar. İkinci sürgün. Ondan sonra Türkiye bunlardan çok azını kabul etti. Yani Türkiye'nin de politikası pek malum kültür politikamız olmadığı gibi bizim dış Türkler politikamız da yoktur. Olan da sakattır. Acaba Türkiye bunlar Ahıska'ya dönsünler. Ahıska'da da bir Türk topluluğu olsun. Bu bizim için stratejik ehemmiyet taşıyor diye mi düşünüyor? Artık 21. asırda da bunun pek ehemmiyeti kalmadı ama nedense Ahıskalı Türklerini Türkiye'ye kabul etmiyor. Diyeceksin kimi kabul etsin ama yani neticede bunlar bir avuç Ahıska Türk hepsi zaten gelecek değil. Bir kısmını kabul etti Turgut Özal bir cemile olarak ama çoğu gelmedi. Ve Ahıska Türkleri en büyük sıkıntıyı yaşayan topluluk oldu İkinci Cihan Harbi'nde. Ve bu sıkıntı hala devam ediyor. 75 yani 1943-44 senesinden bu yana bu acı yaşanıyor.
Şimdi tarihe baktığınızda benzer acılar çok hakikaten. İnsanın insana yaptığını.
Evet. Kimse, hiçbir şey yapmıyor. Şimdi vahşi kimse hayvan diyorlar. Vahşi hayvan adamı ne yapar ki? Vahşi hayvan aç değilse. Siz ona bulaşmazsanız size bir şey yapmaz. Fakat insanların peki Stalin kendi kavmine yaptı. Yani Stalin tamam Müslümanlara düşmandı, Yahudilere düşmandı da Rusları açlıktan öldürdü. Stalin zamanında milyonlarca Rus ve Ukraynalı acından öldü. Şeylerini topladı, onların buğdaylarını. Aç bıraktı onları. Holodomor diye bir hadise var Ukrayna'da. Her gün insanlar sokaklarda ölüyorlardı. Kaldıracak kimse yok. Cihan Harbi sırasında. Hiç acımadı, merhamet etmedi. Siloları doldurdu buğdaylarla.
Ne yapacak? Asker için.
Tamam asker içinde için. Ama yani neticede senin halkın da var. Yani asker niye var? Vatan halk için. Vatan niye var? Halk için. Halkın yoksa o zaman ne vatan lazım ne asker lazım. Bu birbirine bağlantılı şeyler bunlar. Evet.
Belki bu işte vatan sevgisini, millet sevgisini, birlikte olma şuurunu öyle ya da böyle çok eleştirsek de yine en çok Türklerde görüyoruz.
Evet galiba. O zaten Cahiz öyle diyor. Yani vatan sevgisini diyor en canlı numunesi Türklerde vardır diyor. Cahiz 9. asırda yaşamış bir Arap tarihçisidir. Fezail-i Etrak diye Türklerin faziletleri diye bir kitabı var onun. Orada anlatıyor. Yani hiçbir millette diyor bu kadar vatana muhabbet yoktur diyor. vatan sevgisi yoktu. Tabii vatan sembolik bir şeydir. Yani illa yaşadığın yer değildir ama sembolik bir şeydir yani insanın.
Ama birlik ve beraberliği ayakta temin tutan eder. En
evet,
büyük
evet.
Sınır diyelim yani. Gerçi vatan sevgisi
bülbülü koymuşlar altın kafese, ağlamış, inlemiş demiş vatanım. Düşünün bülbül bülbülken böyle, bu Türk atasözüdür.
Evet.
Hiçbir memlekette, hiçbir dilde vatan hakkında Türkçedeki kadar edebi, yanık edebi şiirler, metinler yoktur. Tamam, işi hamasete varmak, ırkçılığa sürdürmek, aptal, o ayrı bir mesele. Onu müdafaa eden yok. Ama vatan
ama
sevgisi,
vatan sevgisi olmasa da
imandandır,
hani imandandır
diye bir
evet.
Hadis-i şerif de var. Yani vatanın sevmeyen imansız değil ama ancak mümin bir kimse vatanını sever.
Emarelerinden.
Nitekim bunu Peygamber Efendimiz'e görüyoruz, Eshab-ı Kiram'da görüyoruz. Mekke'de çok sıkıntı çektikleri halde Medine-i Münevvere'ye hicret ettikleri zaman ağladılar. Peygamber Efendimiz dönüp dönüp Mekke'ye bakardı. Ya Rabbi, sevdiğim şehirden senin sevdiğin şehre gidiyorum, kadere mutabakat ediyorum dedi ama her zaman, her akşam Mekke'yi anarlardı. Yani Mekke'de Medine'den daha müreffeh bir yer değildi ama vatan başka bir şey.
Evet. Allah kimseyi vatansız
amin,
bırakmasın.
Amin.
Çok teşekkür ediyorum
aktardıklarınız
için. Tekrar görüşmek üzere. Hülya'nın sabahlar.